Yüz Eser.
Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar. Bu kitabı sizi düşünerek sizin için yazdım. Bela gecelerinde yaşım sızarak, yüreğim sızlayarak yazdım. Ey Türk! Bu satırlarda mazinin destanlarını, halinin hicranlarını söylemek ve inlemek istedim. Bir keman gibi. Bu kemanı ana vatanın sinesinden yonttum. Tellerini kalbinin damarlarından çıkardım. İstedim ki bu sazın ahengini yalnız sen duyasın. Bu acıklı iniltiler yalnız sana dokunsun. Cihanın tarihi, vatanı uğruna senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmaya hak kazanmamıştır. Bu vatan ya senindir ya kimsenin. Asırlardır dinin milletin aşkına başına yağan sonu gelmez bir beladır. Yurdun nihayetsiz bir ker beladır. Memleketin İçinde cenaze namazı kılınan, cenaze duası okunan bir mabet halini aldı. Ne yoncan ne yondan kaldı. Bir Allah'ın bir de Muhammed'in kaldı. Çile çekmeyen varlığını duyamaz. Bundan sonra duy ve anla ki medeniyet denilen büyük gürültünün manası makinedir. Makineyi Avrupa'nın elinden aldığın zaman senin ruhunun onunkinden daha asil, senin kalbinin onunkinden daha temiz olduğunu meydana koyacaksın. Vaktiyle Çin ve Hind'in medeniyetleriyle İran'ın feyzini birleştirdiğin gibi bugün de Avrupa'nın irfanını Asya'ya ileteceksin. Ey kervanbaşı, yürü. Bu satırları yazarken masallarımı süslemedim. Senin ruhun gibi sade olmasını istedim. Ötesinde berisinde eğer varsa, göreceğin özentiler sana beğendirmek, gururunu okşamak içindir. Gurur. O her Türk'ün yaratılışındadır. Biz birbirimizi bundan tanırız, değil mi? Bu masallarla arzu ettim ki senin firuze ruhuna tatlı bir renk, altın kalbine parlak bir cila vereyim. Görüyorum ki o renk siyah oldu, o cila donuk.
Merhaba sevgili dinleyenler. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Çağlayanlar adlı eserindeki Türk ili Zeybeklerine başlıklı bölümden yaptığımız alıntıları dinledik.
Yazar bu satırlarda 17 hikayeden oluşan Çağlayanlar adlı eserini, yazış sebebini ve bu eserle okuyucularına vermek istediği düşüncelerini işler.
Bir dakika, öncelikle Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nu tanıyalım, sonra Çağlayanlara kulak veririz değil mi?
Evet. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 3 Haziran 1870'te İstanbul'da doğar. Babası tasavvufi şiirler yazan şair Yahya Sezai Efendi'dir. Yazar, dedesi Mora Müftüsü Abdülhalim Paşa'dan dolayı Müftüoğlu soyadını almıştır.
7 yaşında babasını kaybeden Ahmet Hikmet Müftüoğlu, ağabeyinin himayesinde büyür. Eğitimini sırasıyla Süleymaniye Mahalle Mektebi, Dökmeciler Mahalle Mektebi, Aksaray Mahmudiye Vakıf Rüştiyesi, Soğuk Çeşme Askeri Rüştiyesi ve Galatasaray Sultanisi'nde tamamlar. Memurluğa şimdiki Dışişleri Bakanlığı, o zamanki adıyla Hariciye Vekaleti'nde katip olarak başlar. Zamanla yükselerek yurt içi ve yurt dışında çeşitli vazifeler alır. Marsilya ve Pire'de çalışır. Kafkasya'da Poti Şehbenderliğine yani konsolosluğuna tayin olur. Kısa bir müddette Kırım'ın Kreç şehrinde bulunan Ahmet Hikmet Müftüoğlu İstanbul'a döner. 1908 yılına kadar hem hariciyede konsolosluk işleri başkaleminde çalışır hem de şimdi Galatasaray Lisesi olan Galatasaray Sultanisi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapar. Liseden ayrıldıktan sonra Darülfünun'da yani üniversitede Fransız ve Alman edebiyatları tarihi ve estetik dersleri verir. 1912'de başladığı Peşte Başkonsolosluğu görevi Peşte Başkonsolosluğu'nun kapatılmasıyla 1918'de sona erer. İstanbul'a dönen yazarımız yine dış işlerinde çeşitli vazifeler alır.
1925'te halifelik danışmanlığına getirilen Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 1926'da Umuru Şehbenderiye ve Ticariye Genel Müdür olur. Kısa bir süre sonra Hariciye Vekaleti Müsteşarlığına tayin edilir. Fakat hastalığı sebebiyle emekliye ayrılır. 19 Mart 1927'de İstanbul'da vefat eder.
Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem'e öğrencilik, Hamdullah Supi Tanrıöver ile Ahmet Haşim'e öğretmenlik yapmıştır. Aynı zamanda Tevfik Fikret'le de okul arkadaşı olan yazar, iyi bir edebi muhit içinde yetişmiştir. Bir Riyazi'nin Muaşakası, Haristan ve Gülistan, Gönül Hanım ve sizlere tanıtacağımız Çağlayanlar adlı eserlerini yayımlamıştır. Yine yayımladığı eserlerinden Bir Mecnun'un Hikayesini, Baron de Staff'tan, Tuvalet veya Letafet-i Azayı Duma Fil'den tercüme etmiştir. Yazar aynı zamanda Servet-i Fünun ve Türk Yurdu dergilerinde yazılar kaleme almıştır. Şairlik yönü de bulunan Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun bilinen ilk şiiri Namık Kemal'in ölümü üzerine yazdığı bir mersiyedir.
Yazarımız 1908'den sonra yazdığı ve milli meseleleri değerlendirdiği hikayelerini Çağlayanlar da toplamıştır. Çağlayanlar, Nihat Sami Banarlı'nın ifadesiyle tamamıyla milli hikayeler ve nesirler kitabıdır. Ve milli edebiyatımız bakımından çok değerli bir konuma sahiptir.
Çağlayanlar'da yazarımızın kaleme aldığı 17 tane durum hikayesi var. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, başta İstanbul olmak üzere bulunduğu diğer şehirlerde yaşadıklarını veya gördüklerini hikayeleştirir. Ele aldığı olay veya durumdan hareketle hikayelerini oluşturur. Anlattıklarıyla okuyucularına hem bilgi verir hem de onları kültürümüze sahip çıkmaya çağırır. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır" diyerek şiir sahasında işlediği vatan sevgisini düz yazıda ele alır. Çağlayanlardaki Sümbül Kokusu başlıklı hikayede Budapeşte'de bulunan iki gencin vatan hasretiyle yaşadıklarını anlatır. Eğitim için yurt dışında bulunan ve vatanın düştüğü duruma çok üzülen Hüseyin Arif isimli genç, tam intihar edeceği sırada saksıdaki Sümbül'ün kokusuyla kendine gelir. Bu arada kapı vurulur. Gelen arkadaşı Mehmet Siyavuş'tur. Hemen saksıyı alarak arkadaşına uzatır.
Aralarında geçen diyaloğa kulak verelim istersen.
Şunu kokla, kokla Mehmet. Hayır, hayır, hayır, iyi kokla, derin kokla. Gözlerini kapayarak kokla. Koklarken gözlerinin önüne ne geliyor? Hı? Neresi geliyor söyle. Allah aşkına bütün ruhunla, bütün nefesinle kokla.
İstanbul kokusu.
Değil mi? Değil mi? Fakat neden böyle? Hani Mart içinde, Nisan Mayıs'ta köprü başında, sokak köşelerinde geniş işportalar, kola takılan ince uzun sepetler içinde laleler, zerrinler, şebboylar, menekşeler, bahariye kokuları diye bağıran kara yağız, bıçkın kıyafetli satıcıların önünde demet demet saçılan bu raihalar, Beşiktaş'ın, Eyüp'ün fulya tarlaları kokuları, ruhani bir medeniyet, kutsi bir nezaket kokuları.
Ah!
Vatan, mis gibi kokusu canlarda tüter. Güneşi böyle, göğü böyle kokardı değil mi? Viranesi böyle, mamuresi böyle kokar. Sarayı böyle, kulübesi böyle kokar değil mi? Fakat bu mübarek bahçe elimizden gidiyor. İstanbul'u kaybediyoruz. Evet, nasıl karşı duracağız?
Nasıl karşı duracağız?
Bu sefer mutlaka... Yok, söylemeye dilim varmıyor.
Of!
Allah aşkına şu sümbülü bir daha kokla. Gidiyor ha? O zaman yaşamak alçaklıktır.
Hayır, sanırım intihar edip böyle odada ölmek alçaklıktır.
Ne yapabiliriz?
Çanakkale'de ölebiliriz.
Bundan ne olur?
Analarımızdan evvel kendimizi çiğnetmiş oluruz.
Ben gidiyorum.
Ben de geliyorum Mehmet.
Ahmet Hikmet Müftüoğlu, yurt dışındaki eğitimlerini bırakarak vatan uğruna canını feda etmek için Çanakkale'ye giden bu gençleri destanlaştırırken, vatana sahip çıkmayanları da eleştirir. Eleştirdiği noktalardan biri de tarihi eserlere önem verilmemesidir. Kültür mirasımız olan tarihi eserler, ziyaretçiden yoksun, bekçisiz ve bakımsız bir durumdadır. Necip Fazıl Kısaküre'nin Sakarya Türküsü başlıklı şiirindeki "Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya" mısrağı sanki tarihi eserlerimiz için söylenmiş gibidir. Bizim perişanlığımız gönülleri toplamak içindir diyerek gece gündüz milleti için çalışan Yavuz Sultan Selim'in türbesi bakımsız bir şekildedir. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, "Turhan Nasıl Çıldırdı" başlıklı hikayesinde bu durumu üzülerek işlemiştir.
O gün Miraç Kandili'nin ertesiydi. Küçüklüğünden beri dini bir hürmetle icraatının hayranı olduğu Yavuz'un türbesini bugün öğleden sonra ziyaret etmek istedi. Abdest aldı. Mini mini enam-ı şerifini cebine koydu. Bir arabayla Sultan Selim Camii'ne gitti. Caminin güzel ve yüksek avlusunun ötesine berisine yığılan toprak ve taş kümelerine bu ihmale canı sıkıldı. Selim'in Hulefai Raşidinden sonra İslam'ın en büyük hadimi olan o Büyük Selim'in camii böyle bakımsız mı olmalıydı? Avlunun kenar sedirlerine dayandı. Turhan'ın Haliç'e, Eyüp'e, Sarayburnu'na doğru düzülen nazarları dolaştı. Döndü, Yavuz'un türbesi eşiği önünde titredi ve yükseldi. Kahraman hünkâr ezeli tahtını bir Tuğrul mehabetiyle bu tepeye kurmuş, fikri gibi göklere yakın yatıyordu. Ruhani bir cazibe Turhan'ı türbeye çekti. Yüreği çarparak kapıyı itti. Kapalıydı. Türbedarı aradı. Bulamadı. Düşündü. Garip. Kandil günü, Miraç günü bu türbe ziyaret edilmez mi? İslamları birleştirmek için perişan olmakla iftihar eden Halife-i İslam'a hürmet bu mudur? Hadimül Haremeyne hizmet bu mudur?
Turhan Nasıl Çıldırdı başlıklı hikayede eleştirilen diğer bir konu da eğitimdeki batı hayranlığıdır. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, milli ve manevi değerlerden yoksun, körü körüne bir batı taklitçiliğinin toplumu mutsuz edeceği, uçuruma sürükleyeceği görüşündedir. Hikayenin kahramanı Turhan, sokakta, duvarlarda ve camekanlardaki dükkanların üstlerindeki Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca hatta Rumca ilanlara bakar. Ya Rabbi, Bu memlekette bir zabıta, bir şehremaneti, bir matbuat nizamnamesi yok mu diye feryat eder. Çünkü Avrupa'nın hiçbir tarafında yerlilerin lisanından başka bir dil, bir yazıyla sokaklarda ilan, yafta görmemiştir. Çok sevdiği Zehra'nın da batı taklitçiliği içerisinde olması Turhan'ı iyice çıldırtır. Eserdeki bu bölüme kulak verelim.
Niye bir haftadan beri ocakta görünmedin? Son konferansından sonra seni herkes arıyor. Neredesin?
Rahatsızdım. Birçok da yazılarım vardı.
Birçok da kederin.
Daima.
Zehra nikah olmuş.
Evet.
Rahatsızlığın bir sebebi de budur. Benden saklama Turhan. Sen Zehra'yı pek seviyordun. Hatta bu muhabbetine sen de şaşırıyordun. Bana daima ondan bahsediyordun. Onun bütün hayatına, bütün fikirlerine iştirak ettireceğini söylüyordun.
İştirak ettiremedim. Felaket de bundan çıktı. Bu hem benim felaketim hem milletin talihsizliği. Bu memlekette ne kızlar ne erkekler şimdi ne dini ne milli bir terbiye görüyorlar. Cahil, nümayişkar analar, görgüsüz, duygusuz babalar kendilerini göreneğe kaptırmışlar. Ana neyi unutmuşlar? Ciğerparelerini hissen, dinen, ırken, menfaaten ayrı, yabancı ellere, muhitlere emanet ediyorlar. Kediye ciğer emanet edilir mi? İtalyan mektebinde okuyanlar İtalyan, İngiliz kolejlerinde tahsil edenler İngiliz, Fransız terbiyesi görenler Fransız oluyorlar. Her biri diğerine, yabancı terbiye ve tahsile maruz olanlar birbirlerine yabancı, hatta düşman vaziyeti alıyorlar. Zehra'nın tahsili de bir ecnebi mektebindeydi.
Tarihe, tarihi eserlere, maddi ve manevi değerlere sahip çıkmamak, onlardan almamız gereken dersleri almamak bizler için ne kadar büyük bir ayıp değil mi? Çekilen bütün acılara rağmen milletimiz yıkılmamayı ve ayakta kalmayı başarmıştı. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Üzümcü başlıklı hikayesinin sonunda zorluklar karşısında milletimizin nasıl ayakta kaldığını anlatır. Zararın neresinden dönülse kârdır düşüncesiyle hareket etmeli ve kültür unsurlarımıza sahip çıkmalıyız. İşte o zaman bize yakışanı yapmış oluruz. Ne gibi kültür unsurlarımızın olduğunu görmek için Çağlayanları okumanızı öneririz.
Bir ulu çınarsın ki kırılır eğilmezsin, ölür inlemezsin. Kanınla çorak kumlukları sularken ekmeğini alnının terine batırır yer, yine düşman karşısına yaralarınla beraber her yerde bir istihkam gibi çıkarsın. Sen zalim heybetinde bir mazlumsun. Ninenin, atanın bucağında bir garip, ananın, babanın kucağında bir yetimsin.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.